Ayrım 6.
Telgrafçının inadı inattı. Birine iyilik ediyordur belki ama bana şu kadarcık yararı dokunmuyor. Ama herkese yararı dokunuyor. Yani demek istiyorsun ki önüne gelen karımı öpebilir ha? Amma da garip adamsın. Demek sana göre karım bu işi yapacak bir adam bulsa daha iyi ha? Ne adamı? Olur olur, insanlık hali. Ne yaparsın o vakit düşünsene. Burada herkesin önünde, senin gözünün önünde yapıyor. Bir çalının ardında senin ruhun duymadan yapsa daha mı iyi? Böyle bir şey yapmaz o. Yapmasa, karın çok güzel öpüşüyor. Onda o yetenek varken boşa harcayacağını mı sanıyorsun? O yeteneğini sahnede değerlendirsin daha iyi. Koca, Lapot'un savlarına zar zor boyun eğdi. Dişini sıkmayı başararak karısının oyunu tamamlamasına izin verdi. Yalnız bir koşul öne sürdü. Öpüşleri sahici olmayacaktı. Ancak adamla barışmış değildik. Hazine üzüntülüydü. Oyunun berbat olacağından korkuyorduk. Koca en ön sıraya oturmuş, avını sıkarak öldüren bir boğa yılanı gibi herkesi bakışlarıyla eziyor, hipnotize ediyordu. İkinci perde cenaze töreni havasında oynandı ama izleyiciler memnundu. Üçüncü perdede baktım koca ön sırada oturmuyor, meraktan çatlayacaktım. İşin aslı oyundan sonra anlaşıldı. Gitmesini önerdim dedi Karabanov hiç böbürlenmeden. Önce pek istemedi, sonra razı oldu. Nasıl başardın bunu? Karabanov'un gözleri ışıdı. O şeytansı gülüşüyle güldü ve sesli bir fısıltıyla adama söylediklerini söyledi. Bak, seninle bir anlaşmaya varalım. Bugün hiçbir şey yapmayacağız. İşler yolunda gidecek. Ama buradan hemen kalkıp gitmezsen bir topluluk üyesi olarak onurum üzerine ant içiyorum seni boynuzlattırırız. Karının ağzının sularını akıtacak yakışıklılar var bizim burada, haberin olsun. Kulak kesilmiş dinleyen çocuklar sonra ne oldu diye sordular. Hiç, adam yalnızca pekala sözünüzü tutacaksınız ama dedi ve en arka sıraya gitti. Her gün prova yapıyorduk. Bunların hepsi de oyunu baştan sona yinelediğimiz son provalardı. Kural olarak pek uyku uyumuyorduk. Unutulmamalıdır ki aktörlerimizden çoğu sahnede doğru dürüst yürüme yetisinden yoksundu. Dolayısıyla tüm hareket ve davranışları ezberlemek gerekiyordu. Diyelim elin bir hareketi, ayağın kalkacağı, başın şöyle duracağı, bir bakış, bir dönüş hep ezberlenerek yapılıyordu. Ben tüm ağırlığımı buna vermiştim. Söylenecek sözleri nasılsa suflör dikte ediyordu. Böylece cumartesi akşamı oyunun hazır olduğu kabul edilirdi. Ancak şunu da söylemek gerekir ki hiç de fena oynamıyorduk. Kasabadan gelen birçok kentli oyunlarımızı beğenirdi. İyi oynamaya çabalar, gereksiz abartmalara başvurmazdık. İzleyicinin beğenisine seslenmek ya da ucuz başarı elde etmek gibi şeylerin peşinde de değildik hiçbir zaman. Ukrayna ve Rus oyunları sahneliyorduk. Cumartesi günleri saat 2'den sonra tiyatro çevresi hareketlenirdi. Oyuncu sayısı çoksa Butsa'yı Peter Ivanovich'in de yardımıyla yemekten hemen sonra onları boyamaya, giydirip kuşatmaya başlarlardı. 2'den akşamın 8'ine dek 60 kişiyi hazır ettikleri olurdu. Sonra da kendileri boyanır giyinirlerdi. Bir oyun için gerekli eşyaların sağlanması konusunda topluluğumuzun üyeleri insandan çok birer yabanıl hayvan gibi davranırlardı. Diyelim sahneye mavi şişeli bir lamba koymak gerekti. Yalnızca bizim öğretmen ve diğer görevlilerin evlerini değil, kasabadaki dostların evlerini de basar, ne yapar yapar mavi şişeli lambayı hazır ederlerdi. Sahnede yemek mi yenecek? Doğru dürüst bir sofra hazırlanacak, yalancı yiyecekler, yalandan yemek yemelere yer verilmeyecekti. Altı ak özel müfrezesinin işini şanına layık bir biçimde yapması için gerekliydi bu. Ayrıca sahnede sahici yemek yemek gelenek gereğiydi. Oyuncularımıza göre sahnede boş tabaklardan yemek yermiş gibi yapmak bizim topluluğumuza yakışmazdı. Bu yüzden mutfağımız zaman zaman son derece güç görevler yüklenir, çeşitli mezeler, soylu sofralarında görülen türden yiyecekler hazırlamak, turtalar, pastalar yapmak durumunda kalırdı. Şarap yerine meyve suyu kullanıyorduk. Yemek sahnelerinde suflör deliğinde deliğe döner, durmadan bağırıp çağırırdım. Böyle durumlarda oyuncular kendilerini rollerine öyle bir kaptırırdı ki suflörü falan dinlemez, masada yiyecek diye bir şey kalmayıncaya dek yerlerinden kımıldamazlar, sahneyi böylece uzatırlardı. Böyle bir sahneyi şuna benzer sözlerle hızlandırmak durumunda kalırdım genellikle. Yeter artık, duyuyor musunuz? Artık yemeyin kör olasıcalar. Oyuncular şaşkın bakışlarını bana çevirir, gözleriyle masada da duran yarım kazı gösterirlerdi. Ben ancak öfkeden köpürür bir halde dişlerimin arasından şöyle haykırmadan kimse yerinden kımıldamazdı. Karabanov, kalk o masadan. Semyon kör alasıca, gidiyorum deve çık. Karabanov ağzındaki lokmayı çiğnemeden yutar, gidiyorum derdi. Perde arasında kuliste darılmış bakışlarını bana çevirir şöyle derlerdi. Ama Anton Semyonovich, bunu nasıl yaparsınız? İnsan böyle güzel kızarmış bir kazla ömründe kaç kez karşılaşır? Lokmaları boğazımıza dizdiğiniz gibi canım kızı da yarım bıraktırttınız bize, olur mu yani? Bunun dışında oyuncular sahnede uzun süre kalmaya hiç de hevesli değildi. Çünkü sahne dışarısı kadar soğuktu. Makinaların isyanı oyununda Karabanov sırtında yalnızca bir peştemalle tam bir saat sahnede durmak zorundaydı. Aylardan Şubat'tı ve şansa bakın ki sıcaklık bazen sıfırın altında 30 dereceye düşüyordu. Ekaterina Grigoryevna Semyon'un donacağı gerekçesiyle oyunun iptal edilmesini istedi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yalnız Semyon'un ayak parmakları donmuştu. Ekaterina Grigoryevna Semyon'un rolü biter bitmez ayaklarını ısıtıcı bir merhemle ovdu, oldu bitti. Ancak soğuk zaman zaman sanatsal gelişmelerimize engel olabiliyordu. Yoldaş Semiv Zvodni diye bir oyun oynuyorduk. Oyunun bir sahnesi büyük bir toprak sahibinin bahçesinde geçiyordu. Bahçede de bir heykelin bulunması gerekiyordu. Altı ak özel kasabadaki tüm mezarlıkları alt üst etmiş ama gene de bir heykel bulamamıştı. Heykelsiz oynamaya karar verdiler. Ama perde açıldığında benim de gözlerim fal taşı gibi açıldı. Sahnede bir heykel vardı. Tebeşir tozuna bulanmış, çarşafa sarılmış olan Şelaputin. Beyaz örtüleriyle gizlenmiş bir taburenin üzerinden çaktırmadan bana bakıyordu. Perdeyi indirttim, heykeli altı ak özelin şaşkın bakışları ve ah ihleri arasında kaldırttım. 6S ses düzeni özel müfrezesi büyük bir özenle çalışıyor, akıl almaz buluşlarıyla hepimizi şaşırtıyordu. Azef adlı oyunu oynayacaktık. Sazonov Plevhe'ye bomba atacaktı. Bombanın patlaması gerekiyordu. 6S özelin komutanı olan Osatçı şöyle dedi. Sahici bomba patlatacağız. Plevhe rolünü ben oynadığımdan bu sorun herkesten çok beni ilgilendiriyordu. Ne demek yani sahici diye sordum. Tiyatroyu havaya uçurabilecek türden. Bu biraz fazla sahici olmaz mı? Dedim sakına sakına. Siz hiç merak etmeyin dedi Osatçı. Bu işi bana bırakın. Kimsenin kılına zarar gelmeyecek. Patlama sahnesinden önce Osatçı yaptığı hazırlıkları bana gösterdi. Sahne girişine birkaç boş fıçı yerleştirilmişti. Her fıçının başında bir nöbetçi, ellerinde ise hepsi de birer fili öldürmeye yetecek denli doldurulmuş birer çifte vardı. Sahnenin öteki tarafında yerlere cam parçaları serpilmiş, her parçanın başına birer adam dikilmişti. Bunların elinde de tuğlalar vardı. Öbür yanda sahne girişinin karşısında 5-6 çocuk yer almıştı. Bunların önünde ise yanmış mumlar, ellerinde de içinde bir sıvı bulunan şişeler vardı. Bu mumlar ne oluyor, cenaze hazırlığı mı dedim. İşte işin püf noktası bu. O şişelerde parafin var. Zamanı gelince çocuklar ağızlarına parafin alacak, mumların alevine üfleyecekler. Harikulade güzel olacak. Kör olasıca yangın çıkaracaksınız. Siz hiç merak etmeyin. Yalnız dikkatli olun, parafin gözlerinize kaçmasın. Yangın çıkarsa söndürürüz. Bunu söylerken bir başka hazır gücü gösterdi eliyle. Bir başka noktada sıra olmuş duran 5-6 çocuk daha vardı. Bunların önünde suyla dolu birer kova bulunuyordu. Üç yandan bu hazırlıklarla kuşatılmış olduğumu görünce kıyametin kopacağını hisseden kara yazgılı papaz gibi ciddi ciddi tasalanmaya başladım. Kendi kendime her ne kadar Plevhe'nin rolünü oynuyorsam da onun işlediği suçlardan sorumlu olmadığımı, korktuğumun başıma gelmesi halinde izleyicilerin ortasına atlayıp kaçma hakkımı koruduğumu söyledim. Sesli olarak da Osadici'nin bu işten cayacağı umuduyla çocuğun içinde yanan ateşi hafifletmeye çabaladım. Parafin alevi suyla söndürülür mü peki diye sordum. Ama Osatçı işini biliyordu. Caymasını beklemek boşunaydı. Büyük bir uzman havalarında beni susturacak açıklamayı yaptı. Parafin bir mumun aleviyle üflendiğinde gaza dönüşür. Onu söndürmeye gerek yoktur. Bu arada başka nesneler tutuşabilir. Onları söndürmek gerekir. Örneğin beni. Sizi hepsinden önce söndürürüz. Yazgıma boyun eğdim. Yana yana ölmesem bile soğuk suyla sırılsıklam edilecektim. Üstelik hava sıcaklığı sıfırın altında 20'ydi. Ama yiğitliğe leke sürmek ve hele sahici bir patlama izlenimi yaratmak için bunca emek vermiş, bunca eşsiz bir yaratıcılık örneği göstermiş olan 6S özelin karşısında tabansızlığımı sergilemek var mıydı? Sazanov bombayı attığında kendimi bir kez daha Plevhe'nin yerine koydum. Doğrusu sahiden Plevhe olmadığıma sevindim. Av tüfekleri boş fıçılarda patladı. Fıçılar zangır zangır titredi. Çıkardıkları ses kulaklarımızın zarlarını patlattı. Tuğlalar korkunç bir güçle camların üzerine fırladı. 5-6 ağızdan genç ciğerlere özgü o korkunç güçle parafinler üflendi. Sahne bir anda alev alev yanan boğucu bir girdaba döndü. Kendi ölüm sahnemi oynuyor olsaydım ancak bu kadar olurdu. Kulakları sağır eden alkış tufanı ve Alta S. Özel'in sevinçli çığlıkları arasında yarı baygın yere yığıldım. Yağlı parafin külleri üzerime yağıyordu. Perde indi, o saççı yanıma koştu. Kaldırmaya davrandı. Koltuk altlarımdan çekerlerken merakla soruyordu. Bir yeriniz yanmadı ya. İçim yanıyordu ama hiçbir şey söylemedim. Neme gerek? Böyle bir yangını söndürmek için de bir önlem almıştı belki 6S. Gene aynı yöntemle devrimden sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin kıyılarına sefer yapan zavallı bir gemiyi havaya uçurdular. Bu olayın mekanizması çok daha karmaşıktı. Yalnızca lumboz deliklerinden alev çıkartmak yetmiyordu. Geminin düpedüz havalara uçması gerekiyordu. Bu amaçla birkaç çocuk geminin öte yanında yerlerini aldılar. Tahta, sandalye, tabure gibi eşyaları havalara fırlattılar. Bütün bu eşyalardan kafalarını korumayı başardılar ama kaptan rolünü oynayan Peter Ivanovich Gorovich pek şanslı çıkmadı. Kol ağızlarına takılan kağıttan yapılma altın sarısı dantel alev aldı. Ayrıca havalara atılan eşyalardan bazıları da üzerine düştü. Ancak adamcağız bırakın yakınmayı, doğru dürüst yerinde bile duramıyor, kasıklarını tuta tuta gülüyordu. Kaptanın her şeyinin yerli yerinde olup olmadığını anlamak için yarım saat beklememiz gerekti. Oynanması güç sahneler de oluyordu. Örneğin çocuklar silah atışlarının sahne dışında yapılmasına karşıydılar. Eğer bir sahnede ateş edilecekse herkes başına geleceği çekmeye razı olmalıydı. İnsan öldürmede sıradan bir tabanca kullanılırdı. Kurşunlar çıkarılır, yuvalar kendi rotu ve kırpıntıyla doldurulurdu. Vakit saat gelince yaylım ateşine tutulurdunuz. Nişancı kaçınılmaz olarak kendini rolüne kaptırdığından gözlerinize nişan alırdı. Eğer birkaç atış yapılacaksa aynı ateşleme düzeni kullanılarak tabancanın tüm yuvaları doldurulurdu. İzleyiciler bize göre çok daha rahattı ne de olsa. Paltolarıyla sıcacık oturabilirlerdi onlar. Salonun orasında burasında sobalar kurulmuştu. Koyduğumuz tek yasak tiyatroda gün döndü çekirdeği yemek ve sarhoş gelmekti. Eski bir geleneğimize göre ayrıntılı bir araştırma ve soruşturma sonucunda bir yudum olsun alkol koktuğu saptanan yurttaş sarhoş sayılırdı. Çocuklar bu kokuyu salan ya da taşıdığı izlenimi veren adamı yüzlerce izleyici arasında şıp diye tanıma yeteneğini geliştirmişlerdi. Böylelerini hemen yerlerinden kaldırıyor, ite kaka tiyatrodan çıkarıyor, sarhoş yakarılarına hiç mi hiç kulak asmıyorlardı. Bir bardak biradan başka içki koymadım ağzıma ama... Onu da ta sabahleyin içmiştim. Oyun yönetmeni olarak hem oyun sırasında hem de hazırlık evrelerinde en çok çileyi ben çekiyordum. Örneğin Kudlati bir tümceyi bir türlü söyleyemiyor, her seferinde şaşırıyordu. Kesiyordu adam bir anda tüm geçmiş vergi ve ondalığı. Neden bilinmez bu sözleri şöyle söylemeye yeğliyordu. Kesiyordu adam bir anda tüm geçmiş vergi ve ormanlığı. Ne yaptımsa kâr etmedi. Sahnede halkın önünde hep böyle söyledi. Gogol'ün müfettişini oynuyorduk. Çocuklar çok iyi oynadılar. Her şey yolunda gidiyordu. Ancak oyunun sonuna doğru beni çileden çıkardılar. Çünkü bu oyunda ben Vali Anton Antonovich'i oynuyordum. Oyuncu arkadaşlarımsa bana ısrarla Anton Semyonovich diyorlardı. Bu durumda bir sahne şöyle geçiyordu örneğin. Amos Fedorovich... Başınıza korkunç bir devlet kuşunun konduğu söyleniyor Anton Semyonovich. Doğru mu acaba? Artemi Filippovich, Sayın Anton Semyonovich'i bu eşsiz rastlantının getirdiği büyük mutluluktan ötürü kutlamaktan onur duyarım. Haberi aldığımda nedenli sevindiğimi bilemezsiniz. Anna Adrinevya, Maria Antonova, Rastokovski, sizi kutlarım Anton Semyonovich. Tanrı size ve nişanlı gençlere uzun ömürler versin. Soyunuzu sürdürecek sayısız çocuk, torun ve büyük torun sahibi olursunuz umarım. Anna Adrenevya, Maria Antonovna, Koropkin, sizi kutlama konurunu bağışlayınız bana Sayın Anton Semyonovich. İşin kötü yanı, sahnede vali giysileri içinde bu canavarları yola getirme olanağından yoksundum. Ancak son sözsüz oyun sahnesinden sonra kuliste bağırıp çağırmaya başlayabildim. Kör alasıcalar, ne oluyorsunuz böyle? Benimle alay ediyorsunuz aklınızca ha? Bilerek yaptınız değil mi? Söyleyin. Çocuklar şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Postacı rolünü oynayan Zadorov sordu. Ne oldu? Ne yaptık? Hepimiz de doğru oynadık. Hem de güzel oynadık. Neden bana hep Anton Semyonovic dediniz peki? Peki ne diyecektik? Hay Allah. Valinin adı Anton Antonovic'ti. Hay Allah. Provalarda doğru dürüst konuştunuz ama. Ne yapalım konuştuksa yani. O provaydı. İnsan sahnede şaşırıyor nedense. Kulak eğitimi. 26 Mart'ta A.M. Gorki'nin doğum yıl dönümünü kutladık. Daha başka kutlama günlerimiz de vardı ama bunları çok daha sonra saptamıştık. Kutlamalarımıza herkesin katılması, masalarımızın yiyecekle dolu olması için elimizden geleni yapardık. Şunu söylemek gerekir ki çocuklar bu kutlamalardan, hele hele kutlama hazırlıkları yapmaktan çok hoşlanırdı. Ancak Gorki'nin doğum günü bizim için ayrıca bir anlam taşıyordu. O gün aynı zamanda baharı karşılıyorduk. Bu başlı başına bir olaydı. Bazen çocuklar hep birlikte oturalım, birlikte eğlenelim diye büyük masaları ve elbet dışarıda hazırlarlardı. Bir bakardık doğudan korkunç keskin bir rüzgar, daha sonra da bardaktan boşanırcasına yağmur gelir, bahçedeki su birikintilerinin yüzeyleri buruşur, kutlamalar onuruna direklere çekilmiş bayraklarımız da, trampetlerimiz de sırılsıklam olurdu. Bununla birlikte çocuklarımızdan biri doğuya doğru şöyle bir bakar, nasıl da mis gibi bahar kokuyor hava derdi. Gorki kutlamalarının bir özelliği vardı. Kendi koyduğumuz ve de gururla korumak istediğimiz bir kuraldı bu. Çocuklar o günü tüm gücümüzle kutlamaya, ancak dışarıdan hiç kimseyi şenliklere çağırmamaya karar vermişlerdi. Aklına esen gelirdi. Onu elimizden geldiğince ağırlardık. Ama bayram olduğundan değil, kendi isteğiyle gelmiş bir konuk olduğundan ağırlardık onu. Ancak bizim bayramımız aile arasında kutlanacak bir bayramdı. Ve dışarıdan biri kutlamalara katılmamalıydı. Bu onu ilgilendirmezdi. Gerçekten de tam bir bayram havası içinde ama çok sade, yalın bir biçimde geçen kutlama eğlenceleri Gorki topluluğu çocuklarını birbirlerine daha çok yakınlaştırdı. Ne var ki kutlamalar hiç de aile içi kutlamalara benzemiyordu. Bayramı bir yürüyüşle açıyorduk. Büyük bir saygıyla bayrağımızı direğe çekiyor, konuşmalar yapıyor, sonra Gorki'nin resminin önünde gene ciddi bir yürüyüş yapıyorduk. Bundan sonra masalara oturuyor ve evet, burada yapay bir alçak gönüllülük sergileyecek değilim. Gorki'nin sağlığına kadeh kaldırıp içmiyorduk gerçi ama kaşık kaldırıp bol bol yiyorduk doğrusu. Bol bol da söz mü, patlayasıya yiyorduk. Kalina Ivanoviç masadan kalkarken şöyle derdi. Şimdi yanıldığımızı anlıyorum. Soyluları, o asalakları suçlamamak gerek doğrusu. Onca yemeği bırak insan, hayvan yese şuradan şuraya kımıldayamaz. Soylular nasıl çalışsın asalaklar? Soframızda şu yiyecekler bulunurdu. Borç ancak sıradan bir lahana çorbası değil. Usta bir ev kadınının sevgili kocasının isim günü kutlaması için özene bezene pişirdiği türden bir çorbaydı bu. Sonra etli börekler, lahana dolmaları, kremalar, patates kızartması, fırında patates, mısır ekmeği, gene börek, çörek, meyveli turtalar. Bu turtalar öyle büyüktü ki bizim çocukların cebine bile sığmazdı. Neyse, böreklerden sonra fırında kızarmış domuz gelirdi sofraya. Ancak bu da çarşıdan alınma değil, kendi sürümüzden seçilme, güzden beri 10. müfrezenin besleyip büyüttüğü, Gorki bayramı için özellikle yetiştirdiği bir domuzdu mutlaka. Çocuklar domuz besleyip büyütmeyi iyi beceriyorlardı. Ancak kesmeye gelince 10. müfrezenin komutanı Stupitsin bile eline bıçağı almaya yanaşmazdı. Öldüremem ben o hayvanı, kıyamam. Kleopatra öyle iyi bir domuz ki nasıl keserim? Elbet kesilirdi Kleopatra ve elbet bu işi Silançı Otçenaş yüklenir, gerekçesini de şöyle dile getirirdi. Bırakın ölü domuzu düşmanlarımız yesin. Biz ne demişler öldüreceğiz, iyileri kesip yiyeceğiz, gerisi boş. Masadan Kleopatra'yı kaldırdıktan sonra dinlensek iyi olurdu. Ancak daha sonra Kleopatralarımızı yutmadan masaya irili ufaklı taslarda kremalar ve yanlarında pastalar, bisküviler gelirdi. Çocuklardan hiçbiri dinlenmeye istekli görünmüyordu. Tersine herkes tüm gücüyle pastalara, kremalara dalıyordu. Bundan sonra sıra meyve jölesindeydi. Ancak bunu soylular gibi küçük pasta tabaklarında değil, çorba tabaklarında sunuyorduk. Çocuklardan hiçbirinin onca jölenin bir lokmasını bile ekmeksiz ya da böreksiz yediğini görmedim ömrümde. Ancak jöleden sonra yemeğin sona erdiği kabul edilirdi. Masadan kalkan herkese bir küçük torba dolusu şeker ve zencefilli kurabiye verilirdi. Bu konuda da en yerinde sözü söyleyen Kalina Ivanoviç olurdu. Ah, Gorkiler daha sık doğmuş olsaydı keşke. Yemekten sonra çocuklar dinlenmeye çekilmedi. 6 özel tiyatro mevsimimizin son oyunu olan Uçurum İnsanları'nı oynama hazırlıklarını tamamlamaya çekildi. Kalina Ivanoviç oyuna büyük ilgi gösterdi. Bakalım nasıl bir oyunmuş bu? Uçurumlar konusunda çok şey duydum ama hiçbirini görmedim. Ve nedense oyunu okuma fırsatı da geçmedi elime. Burada şunu söylemek gerekir ki Kalina Ivanoviç bu eline geçmeyen fırsat konusunda biraz atıyordu. Çünkü aslında okuma sanatının gizlerini tümüyle çözmüş bile değildi kendisi. Ne var ki Kalina Ivanoviç'in keyfi yerindeydi bugün. Onu bozmak yerinde bir davranış olmazdı. Gorki'nin doğum günü kutlamaları bu yıl ayrı bir özellik taşıyordu. Gençlik kolumuzun önerisiyle çocuklarımıza topluluk üyesi unvanının verilmesi kararlaştırıldı. Hem çocuklar hem de öğretmenler bu konuda uzun uzun ve ciddi tartışmalar yaptılar. Sonunda fikri benimsediler. Topluluğumuza gerçekten değer veren, onun gelişmesi uğrunda çalışan kimselere verilecekti topluluk üyesi unvanı. Heves ve canlılık göstermeyen, durmadan yakınan, söylenen ya da kaytaranlar öğrenci diye anılacaktı. Şunu belirtmek gerekir ki bu öğrencilerin sayısı pek fazla değildi. Olsa olsa 20 kişi kadardılar. Eski öğretmenlerle öteki çalışanlara da topluluk üyesi unvanı verildi. Aynı zamanda şu karar alındı. Eğer bir çalışan işe başladıktan sonra bir yıl içinde bu unvanı almazsa topluluktan çıkarılacaktır. Her topluluk üyesine Harkov'da bir fabrika özel olarak yaptırdığımız nikel kaplama nişanlar verildi. Bu rozetler can kurtaran simidi biçimindeydi ve üzerinde Gorki'nin adının baş harfleri olan MG, üst tarafında da bir yıldız vardı. O gün Kalina Ivanoviç'te törenle bir rozet verildi. Bundan çok büyük bir mutluluk duydu Kalina ve bu duygusunu gizlemeye kalkmadı. Nikolay Aleksandroviç'e onca yıl hizmet ettim. Elime ne geçti? Hiç. Üstü başı süslü bir süvari eriydim alt tarafı. Oysa bu sokak serserileri bana madalya veriyorlar, asalaklar. Başka çare yok, takacağız ama doğrusunu söyleyeyim, hoşlandım bu işten. Kendileri çıplak geziyor, bana madalya veriyorlar. Kalina Ivanoviç'in mutluluğu Maria Kondratyevna Bokova'nın beklenmedik gelişiyle az da olsa söndü nedense. Bokova bir ay kadar önce bizim vilayete atanmıştı. Toplumsal Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyordu. Gerçi biz doğrudan ona bağlı değildik ama yine de belli bir ölçüde denetleyebilirdi topluluğumuzu. Bir araba tutup gelmişti. Aşağı inerken bizim donanmış masaları gördü. Yemek dağıtanlar şimdi masaları topluyordu. Bokova şaşırdı kaldı. Kalina Ivanoviç bu şaşkınlıktan yararlanıp ortadan gitmeye kalktı. Böylece kendi günahının borcunu da benim omuzlarıma yükledi. "Neyi kutluyorsunuz?" diye sordu Maria Kondratyevna. "Gorki'nin doğum gününü. Beni neden çağırmadınız?" "Bu kutlamaya dışarıdan kimseyi çağırmıyoruz. Gelenek böyle. Yine de bana yiyecek bir şeyler verirsiniz ha?" "Elbette, başımızla beraber, buyurun." "Kalina Ivanoviç de nereye kayboldu?" "Ah, ne korkunç bir ihtiyar o. Arıcı değil mi? Şimdi benden kaçan oydu değil mi? Bu korkunç olaya siz de karıştınız. Halk Eğitim Müdürlüğü'nde durmadan takılıyorlar bana. Müdür 2 yıllık ücretimi keseceğini söylüyor. Nerede o Kalina Ivanoviç? Gönderin onu." Maria Kondratyevna'nın yüzüne bakan onu öfkelenmiş sanırdı. Ancak Kalina Ivanoviç'in başının büyük bir derde girmeyeceğini anlamıştım ben. Maria Kondratyevna'nın keyfi yerindeydi. Çocuklardan birini yollayıp Kalina'yı çağırttım. Daha uzaklardan selam verip eğilerek yanımıza yaklaştı. "Sakın yaklaşayım deme," diye güldü Maria Kondratyevna. "Seni tutanmıyor musun? Ayıp yani. Bu yaptığına düpedüz ayıp denir." Kalina Ivanoviç sıraya oturdu. "İyi bir iş yaptık ama. Kalina Ivanoviç'in bir hafta kadar önce işlediği suça tanık olmuştum. Bir...